Ayrım 6, sayfa 43. Mayıs. Joyce okuma grubunun Anna Karenina'yı seçtiğini duyunca homurdandı. Kitabı açıp da Evita Teaches, Ovid Teaches ve Ovnas gibi takıları olan isimleri görünce bir kez daha homurdandı. Hiçbir ismi aklında tam tutamıyordu. 100 sayfa kadar okuduktan sonra kitabı yerine koydu. Pes ediyorum dedi. Yatakta yanında haberleri seyreden Frank, boş ver bir şey olmaz zaten genelde hep Maria konuşuyor demez misin diye mırıldandı. Bu doğruydu. Aslında grup faaliyetleri gitgide ev ödevi gibi gelmeye başladı dedi Joyce. Sanki başka okuma gruplarındaki kadınlar bizden daha iyi vakit geçiriyorlar. Bütün dikkatini hava raporuna verdiği belli olan Frank bir şey söylemedi. Frank orada mısın? Frank ona döndü. O zaman sen de bu gruptan ayrıl ve daha eğlenceli olan birine gir. Niye böyle konuşuyorsun? Nasıl konuşuyorum? Eğer bu gruptan hoşlanmıyorsan niye bir değişiklik yapmayasın ki? Joyce Frank'e sırtını dönüp başucundaki lambayı kapattı. Kızmıştı. Birkaç toplantı kaçırmış olabilirdi ama okuma grubunu tamamen bırakamazdı. Yalnızdı. 4 yıl boyunca evde çalıştıktan sonra kendini inzivaya çekilmiş gibi hissediyordu. Dergide birlikte çalıştığı arkadaşları onu öğlen yemeklerine çağırmaktan uzun bir süre önce vazgeçmişlerdi. O kadar çok reddetmişti ki. Ama yalnızlığın asıl sebebi bu değildi. Çünkü zaten iş yerindekilerle hiçbir zaman çok yakın olmamıştı. En yakın iki arkadaşı taşınmıştı. Lauren ve kocası Atlanta'ya gitmişlerdi. Pia'nın Paris'teki görevi de 2 kez uzatılmıştı. Joyce bunalıma girmek üzereydi. Yalnızlık sorununu çözmese de bu grupla idare ediyordu. Oradan da ayrılmak sadece yalnızlığına yalnızlık katardı. Birkaç gece sonra Heidi'nin oturma odasına adım attığında gerçekten de Marie'nin uzun uzadıya konuşuyordu. Dört kadın sarımsı bir sehpanın etrafında toplanmıştı. Sehpanın üzerinde henüz kesilmemiş bir kek ve onun çevresinde özenle dizilmiş fincanlar duruyordu. Marie, Anne Karenina'dan bahsediyordu. Marie'nin gözlerinin etrafındaki izler morluk gibi görüldüğü için Joyce bir an acaba kaza falan mı geçirdi diye düşündü. Ama hayır, Marie ne kadar yorgun düştüğünü anlatıyordu. Bir yandan ergenlik çağındaki ikiz çocuklarıyla uğraşırken, diğer yandan tuvalet kullanmaya hiç niyeti olmayan 3 yaşındaki çocuğunun peşinde koşuyordu. Tüm bunları 47 yaşında yapmak çok zor dedi. 52 yaşında ve çocuk doktoru olan Heidi bir psikiyatriyle evliydi ve grubun en eski üyesiydi. Geri kalanların hepsi çocukları ilkokula başladığında gruba katılmışlardı. Şimdi Heidi'nin en büyük çocuğu üniversitedeydi. Kitaplar dışında yaptıkları sohbetler hayatlarındaki değişiklikleri yansıtıyordu. Birkaç ay önce grubun hem öğretmeni hem de annesi olan Heidi, dizginleri eline almadan önce hormon tedavisiyle Boston'ın batısındaki banliyölerde sayıları hızla artan Volkswagen arabalar arasına bir bağlantı olabilir mi diye şen şakrak bir tartışmaya girmişlerdi. Ama bugün kimse gülmüyordu. Marie'nin itiraflarının ardından Alice de evi terk ettim diye ağzından baklayı çıkarıverdi. Marie'nin ağzı 5 karış açık kalmıştı. Üst katta bir kapının kapandığını işittiler. Ne oldu diye sordu Heidi. Alice'in yanında otururken uzun mavi elbisesi bacaklarına değdikçe hışırdıyordu. Hiçbir şey olmadı dedi Alice yavaşça. Tim'e karşı bir şey hissetmiyorum artık. Her şey bitmişti. Petra ne olacak dedi Marie hızlıca. Alice Marie'nin her zamanki aceleci karşısında irkildi. Ortak vesayet diye düşündük. O da tekrar sessizleşti. Mutsuz olduğunu bilmiyordum dedi Joyce. Uyumlu bir insan gibi görünen Tim'i severdi. Tim'i Frank de severdi. Profesyonel yardım aldınız mı diye sordu Heidi nazikçe. Birlikte gitmedik ama ben psikoloğa gidiyordum. Aslında ben antidepresan da kullanıyorum. Joyce kıkırdadı. Diğerleri dönüp de ona bakınca yüzünün kızardığını hissetti. Kusura bakmayın, hepsi üst üste geldi. Şöyle ateşli bir ilişki falan yaşayanınız yok mu? Böylece her çeşit orta yaş krizinden örnekler sunardık. Marie Joyce'u işaret edip alaylı bir şekilde sırıtarak ortalığı biraz neşelendirmeye çalıştı. Hey, senin son zamanlarda toplantılara niye katılmadığını şimdi anladım. Bende bir numara yok ama dedi Joyce. Susan'ın neden burada olmadığını düşündürücü dedi ilgiyi kendi üzerinden başka bir yerine çekmek için. Susan Cleveland'la babasını da huzur evine yerleştirmeye gitti dedi Marie. Annesi artık babasının Alzheimer'ıyla başa çıkamıyor. Aman tanrım dedi Joyce. Susan'la konuşmayalı ne kadar uzun zaman olmuş. O ve Susan eskiden haftada 2 kez lisenin etrafında yürüyüşe çıkarlardı. Ama Susan okula dönünce bu alışkanlıkları da son bulmuştu. Haydi mutfağa gidip elinde 2 şişe şarapla geri geldi. Bu akşam kafeinsiz kahve bizi pek kesmeyecek gibi görünüyor dedi. Alice kendi sorunları hakkında daha fazla konuşmak istemedi. Böylece Marie kaldığı yerden devam etti. Son hamileliğinin hikayesini herkes biliyordu.
Kocası başka çocuk istememişti ve 15 yaşındaki oğullarının da küçük erkek kardeşleriyle ilgilenmek konusunda pek de hevesli oldukları söylenemezdi. Sanırım tekrar çocuk sahibi olmak istememin sebebi hayatımdaki diğer sorunlarla uğraşmak zorunda kalmayacak olmamdı dedi Maria ağlamaklı bir sesle. Ama şimdi bütün gün evde Ryan'la oturmaktan bıktım. Al haftada 80 saat çalışıyor ve oğlanlar da bütün yaz kız kardeşiminin Nantucket'teki evinde geçirecekler. Sanırım büyük bir hata yaptım. Terapist olan Diana kolunu Mary'nin omzuna doladı. Diana'nın da 13 yaşında sürekli sınıfta kalan zorlu bir oğlu vardı. Joyce sıranı alacağım ama dedi Diana, felaketler zincirine benim de ekleyeceklerim var. Size daha önce bahsetmedim ama birkaç ay önce Dylan bir marketten bir şeyler çalarken yakalandı. Hakim bir takım testler yaptırılmasını istedi ve Dylan'a dikkat eksikliğiyle depresyon teşhisi kondu. Herb'ın ısrarı üzerine Ritalin denilen ilacı denedik ve Dylan'ın notları yükseldi. Arkadaşlarıyla da daha fazla vakit geçiriyor dedi Diana ve sustu. Artık daha mutlu, bunu kendisi de söyledi. Kadehini tekrar doldurmaları için uzattı. Onca yıl test yaptırılmasına izin vermedim çünkü öğretmenlerim ve doktorların benim yaratıcı, özgür ruhlu oğlumu ilaçla uyuşturmak istediklerini düşündüm. Tanrı beni affetsin. Telefon çaldı ve Heidi telefonu açmak üzere kanepeden kalktı. Joyce her zaman Heidi'nin fazla kilolarını, uzun elbiseler ve kızılderili takıları sayesinde gayet iyi taşıdığını düşünmüştü. Ama bu gece Heidi de mode ve yorgun görünüyordu. Bir sessizlik oldu. Heidi'nin telefondaki kişiye cevap vermesini beklediler. Sonra Alice Joyce'a dönüp senden ne var ne yok bakalım tabaknik. Ben bir roman yazdım. Joyce'un bu mütevazı açıklaması tebrik ve soru yağmuru ile karşılandı. Bir ajansla anlaşmış mıydı? Peki ya yayın evi? Hangisiydi? Ne zaman olmuştu? Joyce hafifçe gülümsedi. İmzalandı, onaylandı ve yakında süpermarketlerde sizi bekliyor. Odadaki yüzler ona çevrilmiş bekliyordu. Joyce derin bir nefes aldı ve bir aşk romanı dedi. Odada bir sessizlik oldu. Joyce buradaki kadınların klasik bir İngiliz polisiye romanı okuyabileceğini ama bir aşk romanı satın almaktansa gönüllü askerlik dergisine abone olmalarının daha olası olduğunu düşündü. Terlemeye başladığını hissetti. Edebiyat dışı yazı denemelerinin sonuç vermediğini biliyorsunuz. Sonuncusu için 3 farklı ajans denemede bulundu ama kimse çocuklara yönelik AIDS programı ile ilgili bir kitap almak istemiyor. Çok iç karartıcı. AIDS ile ilgili o kadar çok kitap var ki. Joyce ciddi denemeleri olduğunu kanıtlamaya çalıştığı için utandı ama yine de devam etti. Ben de ticari bir şeyler yapmaya karar verdim. Nasıl aşk romanı yazılır konulu bir seminere katıldığını ve orada verilen bazı örnekleri anlatarak onları güldürdü. Adamı karşısında gördüğü anda tüm vücudu titremelerle sarsıldı. Adam zamanlamanın yanlış olduğunu içgüdüsel olarak anlatmıştı. Mario Romana ile öğlen yemeğinde buluşmalarını anlattı ama takma ismiyle ilgili bölümü es geçti. Joyce bardağındaki içkiyi bitirdi ve ayağa kalkıp izin istedi. Şarap biraz başını ağartmıştı. Bunu hak ettim diye düşündü. Tuvaletten çıkarken iki yüzünün tekiyim. Tolstoy'u tartışmayı yaz sonuna ertelediler. Mary, Eylül'de onun evinde bir araya gelebileceklerini söyledi ve sonra birbirlerine iyi geceler dileyip ayrıldılar. Joyce ve Alice birlikte yürüdüler. Kitap haberine çok sevindim dedi Alice. Ama biraz gergin görünüyorsun. İyi misin? İyiyim. Asıl sen nasılsın? Petra bu durumu nasıl karşıladı? Petra zamanla alışacak dedi Alice arabasının kapısını açarken. Çocuklar değişikliklere çabuk uyum sağlarlar. Sırf Petra için Tim'e gereğinden fazla katlandım. Ama artık yapamıyorum. Evliliğim artık hiçbir şey ifade etmiyor ve kulağa aptalca geliyor. Biliyorum ama aslında tek istediğim şey yeniden aşık olmak. Yine öyle hayat dolu olmak istiyorum. Ayrıca ben kendimi kötü hissedersem bu kızım için de kötü olur. Alice, umarım bundan sonra her şey çok güzel olur dedi Joyce. Bu yaptığın gerçekten cesaret gerektiren bir şey. Evet ya da akli dengemin yerinde olmaması lazım. Joyce'un içini bir anda bir kuşku kapladı. Alice antidepresan aldığından bahsetmemiş miydi? Beni ara olur mu dedi Joyce. Arabada giderken Joyce teybi kapadı. Kitabıyla dalga geçtiği için kendini bir hain gibi hissediyordu. Kötü bir mizah değil diye düşündü. Aslında gayet güzel. Manolya yüzüme tükürürdü herhalde diye mırıldandı. Joyce dikiz aynasında kendine bakıp buna hakkı var dedi. Alice harika bir kadındı, çok tatlı bir insandı ama pek de güzel sayılmazdı. Babasının bahçe tasarımı işinde onca yıl çalıştıktan sonra cildi güneşten kösele gibi olmuştu. Yeni bir sevgili bulma şansı ne kadardı? Aslında Joyce onun hayallerini anlıyordu. 18 yıldan sonra kim böyle hayaller kurmazdı ki? Kendi evliliği de bir çıkmaza girmiş sayılırdı. Son günlerde Frank'le tek konuşmaları Nina konusundaki münakaşalardı. Birlikte bir sinemaya gitmeyeli çok uzun zaman olmuştu. Son bir yılda sevişmelerinin sayısı bir elin beş parmağı kadar bile değildi. Yeni birisiyle sevişmek, gözleri karşısındakinin gözlerine kilitlenen bir adamla konuşmak, el ele yeni çarşaflar almak için alışverişe çıkmak, kendi yaşındaki kadınların bile aşık olduklarında pırıl pırıl parladıklarını görmüştü. Salgılanan endorfin yüzünden miydi yoksa minnet duygusundan mıydı? Tekrar öyle hissetmek ne güzel olurdu. Ama böyle bir şey olsa Nina yıkılırdı. Çocukların çabuk uyum sağlamaları bir safsataydı. Joyce böyle bir şey olsa mutfak masasındaki sahneyi gözünde canlandırabiliyordu. Babam ve ben bir karar verdik. Kızı mahvolurdu. Üstelik Frank de bunu hak etmemişti. İyi bir eşti. Marie'ninki gibi sert değildi ya da Heidi'ninki gibi kibirli. Alice'in kocası Tim'e gelince Joyce onun da sıkıcı olduğunu ve pek de zeki olmadığını kabul etmeliydi. Frank'le ilgili en büyük sorun yaptığı işe kendini fazla kaptırmasaydı. İşine, bahçede çalışmaya, okuduğu kitaba ve hatta izlediği televizyon programına tanıştıkları ilk zamanlarda Joyce Frank'in, parantez içinde, özellikle de idaresi zor iki erkek arkadaşından sonra kendi kendine yetebilme özelliğine aşık olmuştu. Ama şimdi bu bağımsızlık ona soğukluk gibi geliyordu. Frank çoğu zaman milyonlarca kilometre uzaklarda gibiydi. Sanki artık paylaştıkları tek şey Nina'ydı. Ve bir de evin borcu. Ve tabii binlerce anı. Evin garaj girişine geldiğinde Joyce arabada oturup karanlık pencerelere baktı. Doğruyu söylemek gerekirse bu aralar o da Frank'e pek iyi göstermiyordu. Joyce bir şeyler söylese Frank büyük bir ihtimalle karşılık verirdi. Ama Joyce o enerjiyi kendinde bulamıyordu. Daha önce de böyle soğukluk dönemleri olmuştu ama her seferinde bunu atlatmak için çabalayan Joyce olmuştu. Bir defasında Nina'yı bakıcıya bırakıp Frank'i işten almış ve kolundan tuttuğu gibi New York'a akşam yemeğine ve ardından da bir gösteriye ve gece de otele götürmüştü. Bir defasında da bir terapiste gitmeleri konusunda ısrar etmişti. Ama bu seferki soğukluk Kuzey Kutbu'nu andırmaya başlamıştı. Çaba göstermesi, konuşmaya başlaması ve bir girişimde bulunması gerekenin kendisi olması Joyce'un tepesini attırıyordu. Artık sıra Frank'te değil miydi? En azından okuma grubundaki arkadaşlarından daha iyi durumdaydı. Nina çok sorun çıkarıyordu ama futbol sayesinde bu zorlu ergenlik döneminin üstesinden gelecekti. Frank de aptal ya da ters biri değildi. Hem Gloucester'da bir de ev almıştı. Her şey göreceli aslında diye düşündü Joyce. Ve göreceli olarak da her şey yolundaydı. Sonra birden aşk romanı dediği anda arkadaşlarının yüzünde beliren boş ve neredeyse ürkek ifadeyi hatırladı. Hiçbiri kitabın adını sormamıştı, Alice bile. Joyce dişlerini fırçalayıp iki aspirin içtikten sonra tekrar Anna Karenina'yı okumaya başladı. Bütün mutlu aileler birbirine benzer. Bunun tam tersine her mutsuz ailenin mutsuzluğu kendine göre. Joyce üniversitedeyken bu cümleyi okuduğunda etkilenip etkilenmediğini hatırlayamadı. Kitabı kanepeye bıraktı ve sürünerek Frank'i uyandırmamaya çalışarak yatağa yattı. Yatağın en uzak köşesinde büzülüp okuma grubunu düşündü. Onlarınkine kıyasla ailesi sağlam bir kaya gibiydi. Ama Joyce mutlu olduklarını söyleyebilir miydi? Bundan pek emin değildi. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışları. Anna Karenina. A-N-N-A-K-A-R-E-N-I-N-A. Lauren. L-A-U-R-E-N. Pia. P-I-A. Petra. P-E-T-R-A. Susan. S-U-S-A-N. Cleveland. C-L-E-V-E-L-A-N-D. Heidi. H-E-I-D-I. Alice. A-L-I-C-E. Diana. D-I-A-N-A. Dylan. D-Y-L-A-N. Herb. H-E-R-B.